ayrım 31, sayfa 343. Lexi, Scott Jacobs gülümseyerek ona doğru yürüyordu. Kısacık saçları, gösterişsiz hali ve yeni gözlükleriyle eskisinden yaşlı görünüyordu ama bunun dışında aynıydı. Takım elbisesi bile aynıydı belki. Birinin seni karşılaması gerekir diye düşündüm. Lexi memnuniyetini nasıl dile getireceğini bilemedi. Yıllarca duygularını bastırdıktan sonra şimdi serbest bırakabilmesi çok da kolay değildi. Teşekkür ederim. Scott bir süre ona bakınca Lexi de adamın bakışlarına karşılık verdi. Ardından Scott, haydi gidelim dedi ve arabasına doğru ilerledi. Lexi otomatik olarak onun peşinden ilerledi. Scott durup Lexi'nin kendisine yetişmesini bekledi. Affedersin diye mırıldandı Lexi. Artık bir mahkum değildi. Alışkanlıktan sanırım. Bu kez Lexi onun yanından otoparka doğru yürüdü. Arabadaki dağınıklığın kusuruna bakma dedi Scott yolcu koltuğunun kapısını açarak. Bu karımın arabası ve neye ihtiyacı olacağını asla bilmediği için hiçbir şey atmaz. Lexi yolcu koltuğuna oturdu ve heybetli hapishane binasına baktı. Kemerini bağladı. Beni karşılaman çok nazik bir davranış Bay Jacobs. Bana Scott de lütfen dedi Scott ve araba yoluna çıkıp hapishaneden uzaklaştı. Lexi camı açıp kafasını dışarı çıkardı ve tatlı, temiz havayı içine çekti. Manzara tıpkı hatırladığı gibiydi. Uzun boylu ağaçlar, yaz mevsimine özgü mavi gökyüzü, uzaktaki dağlar. Dışarıda hayat onsuz da devam etmişti. Uygunsuz davranışların yüzünden mahkumiyetini uzattıklarını duyunca çok kızdım. Seni daha önce karşılamalıydım. Evet, 2005 kötü bir yıldı. Grace'i kaybettikten sonra cümlesini bitiremedi ama artık hepsi geride kalmıştı. Şimdi daha iyi misin? Eski bir sabıkalı ne kadar iyi olursa işte. Merak ettiğim buysa içki veya uyuşturucuyla işim yok. Üniversite diplomanı almışsın. Teyzen çok gururlanıyor. Sosyoloji dedi Lexi kafasını çevirip dışarı bakarken. Hukuk okumayı düşünüyor musun hala? Hayır. Hala gençsin Lexi dedi Scott. Öyle diyorlar. Lexi rahat koltuğa daha fazla yaslanıp kilometrelerin hızla akmasını izledi. Kısa süre sonra Port George'a varmışlar. Yazın bu ilk günlerinde yol kenarlarını kaplayan havai fişek standlarının önünden geçmişlerdi. Şimdi de köprünün üzerinde Shallow Pass'ı geçiyorlardı. Pine Island'a hoş geldiniz. Nüfus 7120. Lexi kalbinin sıkıştığını hissetti. La Riviere Parkı'nın girişine gelmişlerdi. Lise, gece yolu. Scott ofisinin önüne park ettiğinde Lexi'nin çenesi gerildi. İyi misin? Diye sordu Scott kapıyı açarken. Haydi in Lexi, gülümse. Şu anda nasıl yapacağını bildiğin bir şey varsa o da sahte bir tebessüm takınmak. Gülümsedi. Teşekkürler Scott. Scott ona $100 uzattı. Bu teyzenden. Bu da Pampana Beach'e otobüs bileti. Otobüs yarın öğleden sonra saat 3.30'da kalkıyor. Yarın mı? Buraya, suçunu işlediği, kendini evinde gibi hissettiği tek yere gelmişken nasıl gidebilirdi ki? Jenny seni akşam yemeğine davet etti. Geceyi de bizde geçirebilirsin. Tabii istersen, dedi Scott. Hayır. Bu yanıt Lexi'nin ağzından çok çabuk çıkmıştı ama hatasını fark etmişti. Affedersin, kabalık etmek istemedim. Ben sadece çok uzun zamandır toplumdan uzaktayım. 2144,5 gün. Yorgun bir tebessümle bir an önce yalnız kalmak istercesine etrafına bakındı. Sormayacak mısın? Dedi Scott. Lexi kafasını olumsuzca sallamak istedi. Hatta elbette hayır diye de haykırabilirdi ama orada öyle durmaktan başka bir şey yapamadı. Babasıyla birlikte koy yolundaki Tamarind'de kalıyor. Arada bir ikisini birlikte görüyorum. Lexi tepki göstermedi. Hapishanede her şeyi, özellikle de acısını gizlemeyi öğrenmişti. Mutlu görünüyor mu? Sağlıklı görünüyor. Lexi onayladı. Sevindim. Scott. Onu almak için savaşabiliriz Lexi. Kısmi vesayet, o da olmadı. Ziyaret hakkı için. Lexi annesinin ziyaretlerini hatırladı. Sosyal görevlinin denetiminde bir odaya kapanırlardı. Lexi'nin bu nadir yaşanan durumlarla ilgili tek hatırladığı onun kendini doğuran kadın olduğuydu. Ben 24 yaşında bir eski sabıkalıyım ve son işim bir dondurmacının yanında yarım gün çalışmaktı. Yaşayacak bir yerim yok ve iyi bir iş bulabileceğimden de hiç emin değilim. Her şeye rağmen kızımın karşısına çıkmalı, Faraday'leri yine köşeye sıkıştırıp bütün acılarını tekrar mı yaşatmalıyım? Böyle mutlu mu olacağım? Bunu mu yapmalıyım? Lexi, ben annem gibi olmayacağım. Kızıma zararı olacak hiçbir karar almayacağım. O yüzden de yarın Florida'ya gideceğim. Grace benden iyilerini hak ediyor ve ben yakınlarında olursam beni her şeye rağmen sevecek. Çocuklar hep böyle yapar. Kaybeden anneleri severler ve sonunda kendi kalpleri kırılır. Sen bir kaybeden değilsin. Hem seni sevmesinde ne gibi bir sakınca var? Lütfen yeter. Scott dudaklarını büktü. Cebinden birkaç anahtar çıkarıp birini ona uzattı. Bu ofisimin anahtarı. Toplantı odasında bir kanepe ve ön kapıda bir bisiklet var. Şifre 1312. Bugün erken kapattık. O yüzden istediğin gibi kullanabilirsin. Lexi anahtarı alıp cebine koydu. Teşekkürler Scott. Sorun değil. Sana güveniyorum Lexi. Lexi başka bir şey söylemeden yürüyüp gitmeliydi. Niyeti buydu ama onun yerine kendisinin kafasını kaldırıp "Zah evlendi mi?" diye sorarken buldu. "Hayır, sanırım hala okula devam ediyor. Karısı yok. Birkaç yıl ailesiyle birlikte yaşadı, sonra da koydaki kulübeye taşındı. Öyle mi? Sana hiç yazmadı mı?" "Birkaç defa yazdı ama bütün mektupları açmadan geri yolladım." "Ah Lexi," dedi Scott iç geçirerek. "Neden?" Lexi kollarını birleştirip o mektupların parmaklarının arasındayken hissettirdiği duyguyu, kaba gri battaniyesinin üzerindeki görüntüsünü hatırlamamaya çalıştı. Ama o zamanlar çok kızgın, çok yaralıydı. Her türlü kötü tepkiyi veriyordu. O günler geçip daha güçlü olduğu zamanlarsa artık çok geç kalmıştı. Zah ona bir daha yazmamıştı ve Lexi'nin de ona yazacak cesareti yoktu. Lexi sonunda "Senin tavsiyene uymalıydım," dedi Scott'ın yüzüne bakamadan. "Evet, her neyse. Tekrar teşekkür ederim. Belki biraz bisikletle dolaşırım. Çok güzel bir gün." Scott ofisinin ön kapısından bisikleti alıp Lexi'ye getirdi. "Florida'da iyi şanslar Lexi. Yepyeni bir hayata başla." Lexi Scott'a bugün kendisi için oraya gelmesine ne kadar sevindiğini söyleyecekti. Hapishaneden çıktığında yapayalnız kalacağına kendini yıllardır hazırlamıştı ama şimdi bunun canını ne kadar yaktığını görüyordu. "Hoş geldin," dedi Scott usulca. Lexi son bir defa kafasını sallayıp bisikleti ondan aldı ve uzaklaştı. Bir süre sonra kendi kendine gülümsediğini fark etti. Özgür olmak, istediği yöne dönüp istediği yere gidebilmek çok güzeldi. Belki de buna hiç alışamayacaktı. Tiyatronun önünden geçerken afişleri gördü. Bankanın, Eve teyzenin saçlarını kestirdiği kuaförün önünden geçti. Orada bir ankesörlü telefon vardı. Çabucak sinyal verip bisikleti park yerine bıraktı ve Eve'i aradı. Yanıt yoktu. Hayal kırıklığına uğrayan Lexi tekrar bisikletine binip pedal çevirmeye devam etti. Dondurmacı dükkanı hala oradaydı. Hemen yanına yeni bir kahve dükkanıyla bilgisayar tamircisi açılmıştı. Liseye yaklaştığında yavaşladı. Koskoca yeni bir spor tesisi kampüse hakim olmuştu. Hatırladığından çok farklıydı. Bayrak direği dışında ki onun orada olması yeterdi. İdare binasının yanındaki bayrak direğinde buluşalım. Lexi daha hızlı pedal çevirip engebeli asfalt yoldan inip Raspberry Hill'e çıktı. Burası her zamanki kirli yolları ve tek posta kutusuyla yerli yerinde duruyordu ama hemen hemen bomboştu. Güneş batıyordu ve gökyüzü koyu bir renge bürünmek üzereydi. Aniden gece yolunda olduğunu fark etti. Bu yöne gelmeyi planlamamıştı. Ama işte oradaydı, o keskin dönemeçte. Patinaj izleri çoktan silinmişti ama kırık ağaç oradaydı. Pembemsi gövdesi artık kararmıştı ve ağaç ölüyordu. Bisikleti durdurmaya çalışırken arkasındaki kaldırıma çarptığını hissederek tökezledi. Her iki yanındaki ağaçlar güneşi engelliyordu. Mia için oraya dikilen anıt parçalanmıştı ve ancak ne aradığınızı biliyorsanız orada ne olduğunu görüyordunuz. Küçük beyaz haç mevsim değişimleriyle grileşip sola yatmıştı. Çalıların arasında boş vazolar sağa sola dağılmıştı. Eski, patlak bir balon yüksek dallardan birinden sarkıyordu. Lexi uzun ve titrek bir iç geçirmesiyle nefesini dışarı verdi. Hapishanedeyken yıllarca grup terapilerine katılmış, çektiği acıları ve vicdan azabını anlatmıştı. Danışmanı ona sıkı bir çalışmanın ve zamanın onu iyileştireceğini söylemişti. Kendini affederse bir bütün olması mümkündü. Sanki yapabilirdi de. Kendini affetse bile ki bunu hayal bile edemiyordu, Mia geri gelmeyecekti. Pozitif düşünce yanlılarının anlamadığı nokta buydu. Bazı şeyler asla düzeltilemezdi. Lexi, rahibe Teresa bile olsa Mia hala ölü kalacak, bunun sorumlusu yine Lexi olacaktı. 6 yıl geçmişti ve Lexi hala her gece Mia için dua ediyordu. Neşeyle uyandığı her sabah, gerçekler zihnine üşüşüyor, neşesi sönüyordu. Bu kayıp duygusu yüzünden birkaç yıl önce Valium'a başlamıştı ama acılarından kaçsa bile ondan saklanamayacağını görmüştü. Bu çoktan bilmesi, annesinden öğrenmiş olması gereken bir şeydi. Annesine dönüşmeye başladığı çirkin gerçeğiyle yüzleştiğinde Valium'u bırakmıştı. O kadar temizdi ki aspirin bile içmiyordu. Tek gerçek yanıtın bir şeyi tüm açıklığıyla görüp daha iyisini yapmak olduğunu gördü. Daha iyi olmalıydı. O oyukta umarsızca durmanın tehlikeli olduğunu bile bile soğuk ve sert yol kenarında uzun bir süre diz çökmüş halde kaldı. Biri onu burada gördüyse sonunda bisikletine binip oradan uzaklaştı. Tam Faraday'lerin evinin önünden geçecekti ki son anda durdu. Karanlığa rağmen evin ne kadar değiştiğini fark edebiliyordu. Bahçe bakımsız, saksılar boştu. Posta kutusuna baktı. Üzerinde hala onların ismi duruyordu. Üzerine yansıyan farları görünce bisikletine atlayıp uzaklaştı. Güvenli bir yere gizlenip gümüş rengi bir Porsche'un araba yoluna girdiğini gördü. Miles. Lexi iç geçirip şehre döndü ve hazır yiyecek satan bir restorandan kendisine akşam yemeği aldı. Scott'ın ofisine vardığında bisikleti kilitleyip arka kapıdan içeri girdi. Toplantı odasında yastığın üzerinde duran tertemiz çarşaflarla kırmızı çiçekli kanepeyi gördü. Çarşafların yanında sarı bir zarf duruyordu. Sarı zarfı aldı, yastığa bir not iliştirilmişti. Lexi, o anaokuluna gidiyor. Sabah dersleri. Bilgine, S. Lexi, sarı zarfı açtı ve içinde tek bir fotoğraf buldu. İşte pembe bluzlu, sapsarı saçlı, ele avuca sığmaz tatlı bir kız çocuğu ona bakıyordu. Kızı. İnsanlar plan yapar, Tanrı onlara güler. Lexi bu cümlenin anlamını ilk kez kavramıştı. Hapishaneden çıkışını en ufak ayrıntısına kadar planlamıştı oysa. Grubuyla planlarını tartışmış, Tamika'ya her şeyi anlatmıştı. Florida'ya gidip Eve ve Barbara ile birlikte yaşayacak, kendine iş bakacaktı. Okula bile gidebilirdi. İyi bir sosyal işçi olabilir, belki başı derde giren kızlara yardımcı olabilirdi. Dikenli telleri geride bıraktıktan sonra beklenmedik olaylarla karşılaşacağı bir dünyaya geri döneceği hiç aklına gelmemişti. Tekrar buraya, Pine Island'a döneceğini kim bilebilirdi ki? Dünya üzerinde bulunmak istemeyeceği tek yerdi burası. Kanepeyi düzeltip o güne dek yattığı en yumuşak çarşaflara kıvrıldı. Dışarıdaki sokak lambasının loş ışığı pencereden süzülüp karanlık odayı aydınlatıyordu. Lexi gözlerini kapattı ve kendini uyumaya zorladı ama ortalık öyle sessizdi ki Grace'in fotoğrafının nefes alıp verdiğine yemin edebilirdi. Kızıyla ilgili düşüncelerini yıllardır insafsızca bastırıp durmuştu. Tamika, Grace'in lafını açtığında kaçıyor, televizyonda annesinin kollarına koşan küçük kızlar görüntülendiğinde kafasını çeviriyordu. Kendi kendine Grace'in, Lexi'nin ona asla sunamayacağı bir yaşamı hak ettiğini söyleyip duruyordu. Ama şimdi karanlıkta, kızının fotoğrafı yanı başında dururken azmini kaybettiğini hissetti. Kesik kesik uyurken unutulması gereken rüyalar gördü. Sonunda saat 6'da örtülerin altından kalktı. Çıplak ayaklarla gittiği banyoda bir duş olduğunu görünce şaşırdı. Yıllar sonra ilk kez tek başına duş alıp yumuşak havluyla kurulandı. Aynaya baktığında boğulmuş bir sıçan misali incecik ve sivri bir yüzle onu çevreleyen küçük siyah bukleleri gördü. Kafasına sardığı havlu saçını kuruturken toplantı salonunda sahip olduğu tek giysiyi üzerine geçirdi. Sonra kahvaltı edebileceği bir yer arayışıyla yerel bir lokanta buldu. Çantasındaki fotoğraf nefes alıp vermeye devam ediyordu. Arada bir de mantıksızca çantadan geldiğine inandığı kıkırtılar duyuyordu. Kahvaltının ardından ana caddeye gidip kepenkleri henüz açılmış bir ikinci el dükkanı buldu. İkinci el bir bermuda şort, helikopter böceği desenli mavi bir tişört ve deniz mavisi kapüşonlu ince eşofman üstüne 7 dolar verdi. Siyah babetlerini bir çift parmak arası terlikle değiş tokuş edip çoraplarını attı. Dükkandan çıkarken kendini ilk defa gerçekten özgür hissederek gülümsedi. Florida bileti cebindeydi. Sadece 7,5 saat sonra buradan gidecekti. Sarı bir otobüs kapkara egzoz dumanını yayarak fırtına gibi yanından geçti. Okul servisi. Minik suratlar pencere camından dışarıyı izliyordu. Lexi otobüsü izlemek için bilinçli bir karar vermemişti. Yürümeye devam etti. Turnagin yolunda sola sapıp tepeyi tırmandı. Dört yol ağzına geldiğinde kıkırdaşıp konuşurken bir yandan da kocaman sırt çantalarını çekiştirerek yürüyen çocukları gördü. Yaya geçidini, konuşmaları ve hareketleri izleyen anneler her yanı sarmıştı. Park halindeki otobüsler ilkokulun önüne dizilmişti. Bazı arabalarsa park halindeki diğer arabaların yanı başında duruyor, anne babalar çocuklarını arabadan indirip beklemeden geçip gidiyordu. Siyah bir SUV Lexi'nin önünden geçip durdu. Lexi o anda nefes alamadığını hissetti. Ağacın yanındaki yerinden Jude'un arabadan inip arkadaki yolcu koltuğunun kapısını ardına kadar açmasını izledi. Kocaman araba koltuğunda başak sarısı saçları ve kalp şeklindeki yüzüyle Mia'nın minyatür bir versiyonu oturuyordu. Lexi, kızını daha iyi görebilmek için okullu çocukların arasına karışıp görünmediğinden emin olarak biraz daha yaklaştı. Jude, Grace'i arabadan indirip geride durdu. Grace gülümsememiş, Jude yanağına bir öpücük kondurmamıştı ve Grace tek başına okula doğru yürümeye başlamıştı. Lexi kaşlarını çattı. İster istemez Jude'un Mia ile onu okula bıraktığı günleri hatırladı. Öpücükler, kucaklaşmalar, yarışırcasına dönüp dönüp birbirlerine el sallamalar. Belki de Jude kötü bir gün geçiriyordu. Belki Grace kötü bir şey söylemiş, başını belaya sokmuştu ya da diğer çocukların yanında onu öpmemesini söylemiş, Jude da ona arabaya binmeden önce sarılmıştı. Lexi, SUV'nin uzaklaştığını zar zor fark etti. Yaya geçidine vardığında SUV okul yolundan ayrılan diğer arabaların peşinden ilerliyordu ama Lexi o yöne bakmıyordu. Tüm dikkatini aşırı büyük Hannah Montana sırt çantalı sarı tişörtlü küçük kıza vermişti. Omuzları düşmüştü ve ayaklarını sürüyerek isteksizce yürüyordu. Küçük kız okula doğru yürürken kimse onunla konuşmamıştı. Birkaç dakika sonra zil çalmış, dışarıdaki çocuklar da okul kapısından içeri doluşmuştu. Sıra sıra otobüslerle arabalar arasındaki çalılıkların arkasında duran Lexi, çoktan sessizliğe gömülmüş tuğla okul binasına baktı. Anaokuluna gidiyor, sabah dersleri. Kendisi de kimselere el sallamadan, kimseler onu karşılamadan tek başına bir süre okula gidip gelmişti. Öğle teneffüsünde kendini ne kadar yalnız hissederdi. Yalnız. Lexi'nin ilk çocukluk dönemine dair en çok hatırladığı şeydi bu. Kendini hep yapayalnız, bir başka aileden gelen bir yabancı, yeni bir okulda dışlanmış biri gibi hissederdi. Eve'den sonra bile Lexi bir ailenin sıcaklığını hissedememişti. Faraday'lerle tanışana kadar.
Mia ile tanışıp onunla birlikte eve gittiği 9. sınıfın o ilk gününden itibaren Lexi onların sıcak misafirperverliğini hissetmişti. Grace'in vesayetini de işte bu yüzden onlara vermişti. Kızı sevildiğini hissetsin diye. Lexi saatine baktı. Daha 9 bile değildi. Anaokulunda dersler kaç saat sürüyordu? 2 mi? 3 mü? Florida otobüsü saat 15.30'da kalkıyordu. O saate kadar hiç işi yoktu. Bisikletiyle şehirde dolaşabilir, yiyecek bir şeyler alabilir ya da kütüphanede bir şeyler okuyabilirdi. Ama kendine yapılabilecekler listesi çıkardığında bile yapmak istediği tek bir şey olduğunu biliyordu. Yapma, sen seçimini yaptın, Grace'i düşün. Ama ayakları geri geri giden, omuzları düşük bu küçük kız hiç mutlu görünmüyordu. Jude çok suratsızdı dedi Lexi yüksek sesle. Herkesin moralinin bozuk olduğu zamanlar olabilir. Küçük prefabrik yapıların önünden geçip okulun çevresini dolaşarak büyük oyun bahçesine geldi. Burası zincirli çitlerle çevrelenmiş ilkokul bahçesiydi. Basketbol potası, asfalt yollar, çimenler ve beyzbol sahası. Yapraklarını dökmeyen koca bir ağacın gölgelendiği çimene oturup bekledi. Dakikalar ilerlerken gördüklerini yanlış yorumladığını, okul yıllarına ait kendi üzücü hikayesini Grace'e uyarladığını düşündü. Kızı mutlu bir çocuktu, öyle olmalıydı. Faraday'lar yeni neslin Brady'leriydi. Dipnot 32. Mutlu bir aile profili çizen Amerikan durum komedisi The Brady Bunch'a gönderme yapılıyor. Çevirenin notu. Brady'lerin evinde yaşayan hiç kimse kendini yalnız ve sevgiden yoksun hissetmezdi. Lexi de bunu kendine kanıtlayıp yoluna gidecekti. Saat 10.30'da zil çaldı. Kocaman çift kanatlı kapı güm diye açıldı ve bir grup küçük çocuk oyun bahçesine koştu. Anaokulu teneffüsüydü bu. Belliydi. Ortalama 30 çocuk vardı ve hepsi de çok ufaktı. Kot pantolonlu, kırmızı bluzlu esmer güzel bir kadın onları yönlendiriyordu. Lexi diz çöküp çitler boyunca ilerledi. Grace okuldan son çıkan öğrenciydi. Tek başına bir köşede durmuştu. Kendi kendine, daha doğrusu bileğiyle konuşuyordu sanki. Diğer çocuklar gülüşüp oynuyor, ortalıkta koşturuyordu. Grace ise orada öylece durmuş, saatiyle konuşuyordu. Gülümse diye düşündü Lexi. Lütfen. Ama Grace 10 dakikalık teneffüs boyunca bir kez olsun gülümsememişti. Çocukların hiçbiri onunla konuşmamış, Grace hiçbir oyuna katılmamıştı. Kimse onu sevmiyor diye düşünen Lexi'nin içi burkuldu. Grace diye fısıldayıp kafasını iki yana salladı. Oyun bahçesinin karşı tarafındaki Grace isminin yüksek sesle söylendiğini duymasa da kafasını kaldırmıştı. Lexi o bakışın yüreğini delip geçtiğini hissetti. Elinde olmadan ona el salladı. Grace arkasına bakındı. Orada kimseyi görmeyince tekrar Lexi'ye döndü. Hafifçe gülümseyip utangaçça o da el salladı. Sonra zil çaldı ve okula koştu. Lexi kendini kandırabilir, hikayeler yazabilir ya da umursamamaya çalışabilirdi ama hiçbirini yapmadı. Kesin bir hüküm verip yanlış bir şey yapmak istemiyordu ama gördüklerini de inkar etmesi mümkün değildi. Grace mutlu değildi. Hayır. Hatta Grace mutsuz bile olabilirdi ve bu her şeyi değiştirdi. Bugünkü Florida otobüsünde boş bir koltuk olacaktı.